Ayrım 8 sayfa 92. 21. Karşı maddeyi daha önce duyduğunuzu tahmin ediyorum Bay Langdon. Victoria onu inceliyordu. Koyu teni beyaz laboratuvarla tam tezat oluşturmuştu. Langdon başını kaldırıp baktı. Birden kendini aptal gibi hissetti. Evet, bir bakıma. Dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme vardı. Uzay yolunu seyrediyor musunuz? Langdon kızardı. Öğrencilerimin hoşuna gidiyor. Kaşlarını çattı. USS Enterprise uzay gemisinin yakıtı karşı madde değil mi? Başını salladı. İyi bilim kurgunun kökleri iyi bilime uzanır. Yani karşı madde gerçek mi? Doğanın bir gerçeği. Her şeyin bir karşıtı vardır. Protonlara karşı elektronlar. Yukarı zerrelere karşı aşağı zerreler. Atomdan küçük seviyede kozmik bir simetri vardır. Maddenin yangına karşı karşı madde yin'dir. Fiziksel denklemi dengeler. Langdon, Galileo'nun ikilik inancını düşündü. Victoria, bilim adamları 1918'den beri büyük patlamada iki çeşit madde yaratıldığını biliyorlardı. Madde türlerinden birini burada dünyada görüyoruz. Kayaları, ağaçları, insanları meydana getiriyor. Diğeri onun tam tersi zerrecik yüklerinin zıt olması haricinde madde ile tüm açılardan aynı dedi. Kohler adeta seslerin arasından çıkmış gibi konuştu. Sesi birden tereddütlü gelmeye başlamıştı. Ama karşı maddeyi saklamak için karşımızda muazzam teknolojik engeller var. Nötrleştirmeye ne demeli? Babam karşı madde pozitronlarını bozulmadan önce hızlandırıcıdan çekmek için ters kutuplu bir vakum inşa etti. Kohler kaşlarını çattı. Ama vakum maddeyi de çeker, zerrecikleri ayırmak imkansızlaşır. Babam manyetik alan uygulaması yaptı. Madde sağa, karşı madde sola atladı. Zıt kutuplar. Kohler'in şüphe duvarı o anda çatladı. Apaçık bir mahcubiyetle Victoria'ya baktı ve sonra birden öksürmeye başladı. İnanılmaz deyip ağzını sildi. Ama hala, mantığı hala itiraz ediyordu. Vakum işe yarasa bile bu kutular maddeden yapıldı. Karşı madde, maddeden yapılan kutuların içinde saklanamaz. Karşı madde anında tepki verecektir. Soruyu beklediği anlaşılan Victoria, örnekler kutuya değmiyor dedi. Karşı madde asılı duruyor. Kutulara karşı madde tutucuları deniyor çünkü gerçekten de karşı maddeyi kutunun merkezinde sıkıştırıp yanlardan ve tabandan güvenli bir mesafede uzak tutarak asılı bırakıyor. Asılı bırakmak mı? Ama nasıl? Kesişen iki manyetik alanın arasında. İşte, bir bakın. Victoria odanın karşı tarafına yürüyerek büyükçe bir elektronik cihaz aldı. Mekanizma Langdon'a bir tür karton ışın silahını andırmıştı. Üstünde gözlem aygıtı bulunan ve altından karmaşık elektronikler sarkan geniş bir top namlusuna benziyordu. Victoria gözlem aletini kutulardan biriyle hizaladı, göz merceğinden baktı ve dereceleri ayarladı. Sonra geriye adım atarak Kohler'den bakmasını istedi. Kohler şaşkın görünüyordu. Görülebilir miktarlar mı topladınız? Victoria 5000 nanogram dedi. Milyonlarca pozitron içeren sıvı bir plazma. Milyonlarca mı? Ama şimdiye dek herhangi biri sadece birkaç zerrecik çıkarabilmişti, herhangi bir yerde. Victoria kısaca ksenon dedi. Babam zerrecik huzmesini bir ksenon fıskiyesinde hızlandırarak elektronları ayıkladı. İşlemin ayrıntılarını gizli tutmak konusunda ısrar ediyordu. Ama aynı zamanda ham elektronların hızlandırıcının içine katılması durumu doğmuştu. Langdon ipin ucunu kaçırmıştı. Hala İngilizce konuşup konuşmadıklarını anlamıyordu. Kohler durmuştu. Alnındaki çizgiler derinleşiyordu. Birden derin bir nefes aldı. Kurşun yemiş gibi kendini koyuverdi. Teknik açıdan bu durumda... Victoria başını salladı. Evet, pek çokları olacaktır. Kohler bakışlarını önünde duran kutuya çevirdi. Şüphe dolu bir bakışla kendini iskemlesinde yukarı çekti ve gözünü bakaca yerleştirerek içeri baktı. Uzun süre hiçbir şey söylemeden sadece baktı. Sonunda yerine oturduğunda alnı ter içinde kalmıştı. Yüzündeki çizgiler yok olmuştu. Sesi fısıltı halinde çıkıyordu. Tanrım, gerçekten yapmışsınız. Victoria başını salladı. Babam yaptı. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Victoria Langdon'a döndü. Bakmak ister miydiniz? Gözlem aletine işaret etti. Ne görmeyi beklemesi gerektiğini bilmeyen Langdon ileri doğru hareket etti. 2 metre uzaktan bakınca kutu boş gibi görünüyordu. İçindeki her neyse sonsuz küçüklükteydi. Langdon gözünü merceğe yerleştirdi. Görüntünün belirmesi biraz vakit aldı. Sonra onu gördü. Nesne beklediği gibi kutunun dibinde değildi. Bunun yerine merkezde süzülüyordu. Havada asılı kalmıştı. Parlak bir cıva benzeri sıvı damlacığı görülüyordu. Sihirli gibi havada sallanıp duran sıvı boşlukta geziniyordu. Damlacığın yüzeyinde metalik dalgalanmalar oluşuyordu. Havada asılı duran sıvı Langdon'a bir zamanlar sıfır yerçekimindeki su damlasına ait seyrettiği videoyu hatırlatmıştı. Damlacığın mikroskopik boyutlarda olduğunu bildiği halde küçük plazma küresi yavaşça salınırken her dalgalanmayı ve her titreşimi görebiliyordu. Bu yüzüyor dedi. Victoria, öyle yapsa iyi olur diye yanıtladı. Karşı madde son derece kararsızdır. Enerji bakımından konuşacak olursak, karşı madde maddenin ayna görüntüsüdür. Bu yüzden ikisi temasa geçtiğinde anında birbirlerini yok ederler. Elbette karşı maddeyi maddeden ayrı tutmak zorlu bir iş. Çünkü dünyadaki her şey maddeden yapılmıştır. Örneklerin herhangi bir şeye dokunmadan saklanmaları gerekir. Havaya bile. Langdon hayrete düşmüştü. Vakumun nasıl sıkıştırdığından bahsedelim. Şu karşı madde tutacakları diye böldü Kohler. Kutulardan birinin tabanında parmağını gezindirirken yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Bunlar babanızın tasarımları mı? Doğrusunu söylemek gerekirse dedi, benim tasarımlarım. Kohler başını kaldırıp baktı. Victoria'nın sesi gayet alçak gönüllüydü. Babam ilk karşı madde zerreciklerini üretti ama onları nasıl saklayacağı konusunda kararsızdı. Bunları ben önerdim. Her iki ucunda zıt elektromıknatıslar bulunan hava geçirmez nano bileşik muhafazalar. Babanızın dehasını silip geçmişsiniz gibi görünüyor. Pek değil. Bu fikri doğadan aldım. Portekiz'deki deniz anaları yakıcı kapsüller kullanarak balıkları dokunaçları arasında kapanak ısırırlar. Burada aynı kural işliyor. Her bir kutunun her iki ucunda iki elektromıknatıs var. Bunların zıt manyetik alanları kutunun merkezinde kesişiyor ve karşı maddeyi orada asılı tutuyor. Langdon yeniden kutuya baktı. Karşı madde hiçbir şeye dokunmadan vakumda süzülüyordu. Kohler haklıydı. Bu dahiceydi. Kohler, mıknatısların güç kaynağı nerede diye sordu. Victoria işaret etti. Tutacağın altındaki kolonda. Kutular kendilerini sürekli şarj eden yükleyicilere bağlılar. Böylece mıknatıslar asla durmuyorlar. Peki ya manyetik alanlar çalışmazsa? Gayet açık. Karşı madde askıdan düşer, tutacağın tabanına çarpar ve imha olur. Langdon'ın kulakları dikildi. İmha olmak mı? Kelime kulağına hoş gelmemişti. Victoria kaygısız görünüyordu. Evet, eğer karşı madde ile madde temas ederse her ikisi de aynı anda yok olur. Fizikçiler bu işleme imha diyorlar. Langdon başını salladı. Aa, peki. Doğanın en basit tepkisidir. Bir madde zerresiyle karşı madde zerresi iki yeni zerrecik ortaya çıkarmak için birleşirler. Bunlara foton denir. Foton ufak bir ışık kümesidir. Langdon daha önce fotonlar hakkında bir şeyler okumuştu. Işık zerrecikleri. Enerjinin en saf haliydiler. Kaptan Kirk'ün Klingtonlara karşı foton torpidoları kullandığından bahsetmemeye karar verdi. Yani eğer karşı madde düşerse ufak bir ışık kümesi göreceğiz, öyle mi? Victoria omuzlarını silkti. Neye ufak dediğinize bağlı. İşte göstereyim. Kutuya uzandı ve şarj olduğu platformdan sökmeye başladı. Kohler aniden dehşet içinde çığlık atarak ileri atıldı ve Victoria'nın ellerine yapıştı. Victoria, çıldırdın mı? 22. Kohler inanılmaz bir şekilde bir süreliğine sendeleyerek zayıf bacaklarının üstünde durdu. Yüzü korkudan bembeyaz olmuştu. Victoria, tutacağı yerinden oynatamazsın. Direktörün ani paniğine şaşıran Langdon sadece bakıyordu. Kohler, 500 nanogram dedi. Manyetik alanı kırarsan, Victoria, direktör diyerek onu temin etmeye çalıştı. Kesinlikle güvenli. Her bir tutacağın düşüşe karşı koruması var. Şarj cihazından söküldüğü takdirde devreye giren yedek pili var. Kutuyu yerinden söksen bile örnek asılı kalacak. Kohler şüpheyle bakıyordu. Sonra tereddüt ederek yeniden iskemlesine yerleşti. Victoria, tutacak şarj cihazından söküldüğünde piller kendiliğinden devreye giriyor dedi. 24 saat çalışıyorlar. Yedek benzin deposu gibi. Sonra sanki rahatsızlığını hissetmiş gibi Langdon'a döndü. Karşı maddenin kendisini biraz tehlikeli kılan bazı şaşırtıcı özellikleri vardır Bay Langdon. 10 miligramlık örneğin kum tanesi kadar, 200 metrik ton konvansiyonel füze yakıtı kadar enerji içerdiği varsayılıyor. Langdon'un başı yeniden dönmeye başlamıştı. Geleceğin enerji kaynağı. Nükleer enerjiden 1000 kat daha güçlü. %100 verimli. Türev ürünü yok. Radyasyon yok. Kirlilik yok. Birkaç gramı büyük bir şehri bir haftalığına aydınlatabilir. Gram mı? Langdon tedirgin olarak kendini platformdan geriye çekti. Victoria, merak etmeyin dedi. Bu örnekler gramın miniskül kesri kadar. Milyonda biri kadar. Nispeten zararsız. Yeniden kutuya uzanarak yükleme platformundan çevirerek çıkarmaya başladı. Kohler yerinde sıçradı ama müdahale etmedi. Tutacak yerinden çıktığında keskin bir bip sesi duyuldu ve tutacağın alt kısmında küçük bir LED gösterge çalışmaya başladı. Kırmızı rakamlar yanıp sönerek 24 saatten geriye saymaya başladı. 24.00.00 23.59.59 23.59.58 Azalan sayılara bakan Langdon, sinir bozucu bir saatli bombaya benzediğine karar verdi. Victoria pil diye açıkladı. Bitene kadar 24 saat boyunca çalışacak. Tutacağı platforma geri yerleştirerek yeniden şarj edilebilir. Güvenlik ölçütü olarak tasarlandı ama aynı zamanda taşınmasına da olanak sağlıyor. Kohler hayretten dona kalmıştı. Taşımak mı? Bu şeyi laboratuvarın dışına mı çıkartıyorsunuz? Victoria, elbette hayır dedi. Ama taşınabilirliği onu incelememize yardımcı olur. Victoria, Langdon ile Kohler'i odanın öbür ucuna götürdü. Yan taraftaki perdeyi aşarak arkasında geniş bir oda bulunan pencereyi ortaya çıkarttı. Duvar, yer ve tavan tamamen çelik kaplıydı. Oda Langdon'a bir zamanlar Papua Yeni Gine'ye Hanta vücut dövmelerini incelemeye giderken bindiği petrol tankerinin tanklarını hatırlatmıştı. Victoria, bu bir imha tankı dedi. Kohler başını kaldırıp baktı. İmhayı gerçekten gözlemleyebiliyor musunuz? Büyük patlama fiziği babamı büyülerdi. Maddenin miniskül özünden gelen büyük miktarda enerji. Victoria, pencerenin altındaki çelik çekmeceyi çekerek açtı. Tutacağı çekmeceye yerleştirdikten sonra kapattı. Sonra pencerenin yanındaki bir kolu çekti. Bir süre sonra tutacak camın diğer tarafında belirmişti. Odanın ortasında duruncaya kadar geniş bir kavis çizerek metal zemin üstünde sakince kaydı. Victoria dudaklarını gererek sıkıntıyla gülümsedi. İlk karşı madde madde imhasına tanık olmak üzeresiniz. Gramın milyonda biri kadar. Nispeten miniskül bir örnek. Langdon devasa tankın zemininde tek başına duran karşı madde tutacağına baktı. Kohler de şüpheli bakışlarla pencereye dönmüştü. Victoria, normalde diye açıkladı. Fil bitene kadar 24 saat beklememiz gerekirdi. Ama bu odada yerin altında tutacağı üstün gelecek mıknatıslar bulunuyor. Karşı maddeyi askıdan indirecekler ve karşı madde ile madde birbirine değdiğinde, Kohler, imha diye fısıldadı. Victoria, bir şey daha dedi. Karşı madde saf enerjiyi serbest bırakır. Kütle fotonların %100 dönüşümü. Bu yüzden doğrudan örneğe bakmayın, gözlerinizi koruyun. Langdon tedbirini almıştı ama Victoria'nın fazlasıyla abarttığını sezinliyordu. Kutuya doğrudan bakmayın mı? Aygıt 30 metreden daha uzakta. Son derece kalın plexiglas bir duvarın ardındaydı. Ayrıca kutunun içindeki nokta görünmüyordu. Mikroskobikti. Gözlerimi mi koruyayım diye düşündü Langdon. Bu nokta ne kadar enerji? Victoria düğmeye bastı. O anda Langdon'un gözleri karardı. Kutunun içinde bir ışık noktası parlayarak her yöne yayılan bir şok ışık dalgasıyla dışa doğru patladı ve önündeki cama muazzam bir güçle püskürdü. Patlama odayı sarsarken geriye doğru sendeledi. Işık bir süre kör edici şekilde parladıktan sonra içe doğru çekildi, kendine doğru küçüldü ve minik bir noktaya dönüşerek yok oldu. Langdon görüşünü yavaşça düzeltmek için acıyla gözlerini kırpıştırdı. Dumanlar içindeki odaya gözlerini kısarak baktı. Yerdeki kutu tamamıyla yok olmuştu. Buhar olup uçmuştu. Geriye hiçbir iz kalmamıştı. Şaşkınlık içinde baka kaldı. Tanrım! Victoria kederle başını salladı. Babam da aynen böyle söylemişti. 23. Kohler az önce gördüğü gösterinin şaşkınlığı içinde gözlerini dikmiş imha odasına bakıyordu. Yanında duran Robert Langdon ondan daha fazla afallamış gibiydi. Victoria, babamı görmek istiyorum dedi. Ben size laboratuvarı gösterdim. Şimdi babamı görmek istiyorum. Kohler yavaşça döndü. Onu duymadığı anlaşılıyordu. Neden bu kadar beklediniz Victoria? Sen ve baban bu buluşu bana hemen bildirmeliydiniz. Victoria gözlerini ona dikti. Kaç neden istersin? Bu konuyu daha sonra tartışabiliriz. Şu anda babamı görmek istiyorum. Bu teknolojinin ne ifade ettiğini biliyor musun? Elbette diye hemen cevap verdi Victoria. Serne gelir. Hem de fazlasıyla. Şimdi ben... Onu açıkça kızdıran Kohler, bu yüzden mi sır olarak sakladınız diye sordu. Benim ve yönetim kurulunun ruhsat vermeyeceğinden mi korktunuz? Tartışmanın içine çekildiğini hisseden Victoria, ruhsat verilmeliydi diye çıkıştı. Karşı madde teknolojisi önemli ama aynı zamanda tehlikeli. Babam ve ben yöntemi geliştirerek güvenli kılmak istedik. Başka bir deyişle, yönetim kurulunun gerçek bilimi para hırsına tercih edeceğine güvenmediniz. Victoria Kohler'in ses tonundaki kayıtsızlığa şaşırmıştı. Başka meseleler de vardı dedi. Babamın karşı maddeyi uygun biçimde sunmak için zamana ihtiyacı vardı. Yani, ne demek istediğimi sanıyorsun? Enerjiden gelen madde, hiçbir şeyden çıkan bir şey. Başlangıcın bilimsel açıdan mümkün olduğunu kanıtlıyor. Demek buluşunun dini göstergelerinin ticari furyaya kapılıp kaybolmasını istemedi. Bir bakıma öyle. Peki siz? Victoria'nın kaygıları ne tuhaftır ki farklı yöndeydi. Her yeni enerji kaynağının başarısı için ticaret önemliydi. Karşı madde teknolojisinin verimli ve kirliliğe yol açmayan enerji kaynağı olarak şaşırtıcı bir potansiyeli bulunmasına rağmen, zamansız açıklandığı takdirde siyasetçiler tarafından karalanabilir ve nükleer enerjiyle güneş enerjisini yerin dibine batıran fiyaskolar yaşanabilirdi. Nükleer güç güvenlikli kılınmadan önce çoğaltılmış ve kazalara sebep olmuştu. Güneş enerjisi verimli hale getirilmeden çoğaltılmış ve insanlar para kaybetmişlerdi. Her iki teknoloji de kötü ün salmıştı ve gitip gitmişlerdi. Victoria, "Benim kaygım," dedi, "bilimle dini birleştirmek kadar yüce değildi." Kohler kendinden emin bir edayla "çevre" diye atıldı. "Sınırsız enerji, maden kazmak yok, kirlilik yok, radyasyon yok. Karşı madde enerjisi dünyayı kurtarabilirdi." "Ya da onu yok edebilirdi," diye şaka yaptı Kohler. "Kimin ne amaçla kullandığına bağlı." Victoria, Kohler'in kötürüm vücudundan yayılan bir soğukluk hissetti. Kohler, "Bunu başka kim biliyordu?" diye sordu. Victoria, "Kimse," dedi. "Bunu size söylemiştim." "Peki o halde sizce babanız neden öldürüldü?" Victoria'nın vücudu gerildi. "Hiç fikrim yok. Burada CERN'de de düşmanları vardı, bunu biliyorsunuz. Ama karşı maddeyle herhangi bir ilgisi olamaz. Bu konuyu hazır oluncaya kadar birkaç ay daha aramızda saklamaya söz vermiştik." "Peki babanızın sessizlik yeminini tuttuğuna emin misiniz?" Artık Victoria sinirlenmeye başlamıştı. "Babam bundan çok daha ağır yeminlere bağlı kaldı." "Peki siz kimseye söylediniz mi?" "Elbette hayır." Kohler derin bir iç çekti. Söyleyeceklerini dikkatle seçermiş gibi durdu. "Farz edelim birisi öğrendi. Ve farz edelim birisi laboratuvarına girebildi. Sizce neyin peşinde olabilirler? Burada babanızın tuttuğu notlar var mıydı? Yaptığı işlemlerin belgeleri var mıydı?" "Bay Kohler, sabırlı davrandım. Bazı cevapları almak istiyorum. İçeri birisinin girmiş olabileceğinden bahsediyorsunuz ama retina taramasını gördünüz. Babam gizlilik ve güvenlik konusunda ihtiyatlı davranırdı." Kohler onu şaşırtarak, "Beni tatmin edin," diye atıldı. "Ne çalınmış olabilir?" "Hiç fikrim yok." Victoria kızgınlıkla gözleriyle laboratuvarı taradı. Tüm karşı madde örnekleri orada duruyordu. Babasının çalışma alanı düzenli görünüyordu. "Buraya hiç kimse girmemiş," dedi. "Yukarıdakinde de her şey yerli yerinde görünüyor." Kohler şaşırmış gibiydi. "Yukarıdaki mi?" Victoria hiç tereddüt etmeden konuşmuştu. "Evet, buradaki ve yukarıdaki laboratuvarda." "Aşağıdaki laboratuvarı da mı kullanıyorsunuz?" "Depolamak için." Kohler yeniden öksürerek ona doğru yaklaştı. "Tek madde odasını depo olarak mı kullanıyorsunuz? Neyi saklamak için?" "Tehlikeli madde, daha neler." Victoria sabrının sınırına gelmişti. "Karşı madde." Kohler tekerlekli iskemlesinin kollarına tutunarak kendini yukarı çekti. "Başka örnekler de mi var? Bana neden söylemediniz?" "Söyledim ya işte," diye karşılık verdi Victoria. "Bana ancak şimdi imkan verdiniz." Kohler, "Diğer örnekleri de kontrol etmeliyiz," dedi. "Hemen." Victoria, "Örnek," diyerek düzeltti. "Bir tane. Ve iyi durumda. Oraya hiç kimse?" Kohler, "Tek bir tane mi?" diye sordu. "Neden burada yukarıda değil?" "Babam tedbir olarak onun yüzeyin altında durmasını istemişti. Çünkü diğerlerinden daha büyük." Kohler ile Langdon'ın birbirlerine fırlattıkları dehşet dolu bakış Victoria'nın gözünden kaçmadı. Kohler yeniden ona doğru ilerledi. "500 nanogramdan daha büyük bir örnek mi yarattınız?" Victoria, "Gerekliydi," diyerek savunmaya geçti. "Girdi ürün engelinin güvenlikle geçilebileceğini kanıtlamak zorundaydık." Victoria, yeni yakıt kaynaklarıyla ilgili sorunun daima girdiye karşı ürün sorusu olduğunu biliyordu. Yakıtı kullanmak için ne kadar para harcanacağı sorusu. Tek bir varil petrol elde etmek için sondaj kulesi kurmak boşuna bir çabaydı. Bununla birlikte aynı sondaj kulesinden fazladan en az harcamayla milyonlarca varil çıkarmak işi başarmak demekti. Karşı madde de aynıydı. Minik bir karşı madde örneği üretmek için 25 kilometre boyunca elektromıknatısları çalıştırmak elde edilen karşı maddeden daha fazla enerji harcıyordu. Karşı maddenin verimli ve uygulanabilir olduğunu kanıtlamak için daha büyük örnekler üretmek gerekliydi. Victoria'nın babası daha büyük örnek üretmek konusunda tereddüte düşmüş olsa da Victoria onu fazlasıyla zorlamıştı. Karşı maddenin ciddiye alınabilmesi için babasıyla onun iki şeyi kanıtlamaları gerektiğini savunmuştu. Birincisi, kar getirecek maliyette miktarların üretilebileceğiydi. İkincisi, örneklerin güvenlikle saklanabileceğiydi. Sonunda tartışmayı Victoria kazanmış ve babası kendi fikri üstünde ısrar etmemişti. Bununla birlikte gizlilik ve erişim gibi bazı sıkı kuralları getirmekten eksik kalmamıştı. Babası karşı maddenin tek madde depolanması konusunda ısrar etmişti. Yerin 25 metre altında, küçük granit bir ek depo. Örnek onların sırrı olacaktı ve sadece ikisi içeri girebilecekti. Kohler gergin sesiyle "Victoria" diye ısrar etti. "Babanız ve siz ne kadar büyük bir örnek yarattınız." Victoria buruk bir haz duyuyordu. Miktarın büyük Maximilian Kohler'i bile hayrete düşüreceğini biliyordu. Aşağıdaki karşı maddeyi hayal etti. İnanılmaz bir manzara. Tutacağın içinde asılı duran, çıplak gözle mükemmel şekilde görülebilen minik bir karşı madde damlası. Bu mikroskobik bir nokta değildi. Bu büyük patlama boyutlarında bir damlaydı. Victoria derin bir nefes aldı. Tam bir çeyrek gram. Kohler'in yüzüne kan hücum etmişti. Ne? Kesik kesik öksürmeye başladı. Çeyrek gram mı? Bu yaklaşık 5 kilotona denk gelir. Kiloton. Victoria bu kelimeden nefret ediyordu. Babasının ve kendisinin asla kullanmadığı bir kelimeydi. 1 kiloton, 1000 metrik ton TNT'ye eşitti. Kilotonlar silahta kullanılırdı. Kazanç yüklü, yıkıcı güç. O ve babası elektron, volt ve joule cinsinden konuşurlardı. Yapıcı enerji çıkışı. Kohler, bu miktarda karşı madde 1,5 kilometre yarı çapındaki her şeyi gerçek anlamda havaya uçurur diye bağırdı. Victoria, evet diye karşılık verdi. Eğer bir anda imha edilirse, ki kimse bunu yapamaz. Eğer daha iyi bilen biri yoksa ya da güç kaynağınız durmazsa. Kohler asansöre doğru gitmeye başlamıştı bile. Bu yüzden babam tek madı durmayan güç sistemine bağladı ve fazladan güvenlik sistemi kurdu. Kohler ümit dolu gözlerle arkasına döndü. Tek madda fazladan güvenlik sistemi mi kurdunuz? Evet, ikinci bir retina taraması. Kohler sadece 2 kelime söyledi. Aşağı, hemen. Yük asansörü taş gibi aşağı düştü. Yerin altına 25 metre daha inmişlerdi. Asansör derinliklere inerken Victoria, her iki adamın da korktuğunu hissedebiliyordu. Kohler'in genelde duygusuz olan yüzü gergindi. Biliyorum diye düşündü Victoria. Örnek çok büyük ama aldığımız tedbirler... En alt kata inmişlerdi. Asansör kapıları açılınca Victoria boş koridorda diğerlerine yolu gösterdi. Koridor dev bir çelik kapıyla sona eriyordu. Tek mat. Kapının yanındaki retina tarama cihazı yukarıdakinin benzeriydi. Victoria yanına gitti. Dikkatle gözünü lense yerleştirdi. Geri çekildi. Ters giden bir şey vardı. Normalde lekesiz olan lens kirlenmişti. Şeye benzeyen bir şeyle lekelenmişti. Kan. Aklı karışmış bir halde diğer iki adama döndü ama bakışları benzi soluk iki suratla karşılaştı. Kohler ve Langdon bakışlarını Victoria'nın ayağının dibine dikmiş bembeyaz suratlarıyla duruyorlardı. Victoria onların bakışlarını aşağı doğru takip etti. Ona doğru uzanan Langdon hayır diye bağırdı ama artık çok geçti. Victoria'nın bakışları yerdeki nesne üzerine kilitlendi. Bu nesne ona hem son derece yabancı hem de fazlasıyla tanıdıktı. Sadece bir saniyesini almıştı. Ardından onu beyninden vuran bir dehşetle anladı. Yere değersiz bir çöp gibi atılan göz yuvarlağı ona bakıyordu. Ela'nın bu tonunu dünyanın her yerinde tanırdı.